Ayrım 11, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 107. Yemen, Ocak 1986. Binbaşının Aden'deki görevinin vaktinden 9 ay önce son bulacağını ne Solomi'nin kendisi ne de Monk öngörebilirdi. Ne var ki 13 Ocak'ta yönetimdeki iki rakip hizip arasında şiddetli bir iç savaş patlak verdi. Çarpışmalar o kadar şiddetliydi ki bütün yabancı uyrukluları tahliye etme kararı alındı. Ruslar da buna dahildi. Bütün bunlar 15 Ocak'tan başlayarak 6 günün içinde gerçekleştirildi. Gemilere bindirilenlerin arasında Peter Solomin de vardı. Havaalanı ateş altında olduğundan ülkeden çıkmanın tek yolu denizdi. İngilizlerin kraliyet yatı Britannia bir rastlantı sonucunda tam o sırada Kızıldeniz'in güney ucundan çıkmış, Kraliçe Elizabeth'in çıkacağı tura hazırlık olmak üzere Avustralya'ya gidiyordu. Aden'deki İngiliz Büyükelçiliği'nin bir mesajı üzerine Londra'daki amirallik kraliçenin özel sekreterine başvurdu. Sekreterden durumu öğrenen Kraliçe Elizabeth, Britannia'nın yardım etmek için elinden geleni yapmasını buyurdu. İki gün sonra aralarında binbaşı Solomi'nin de bulunduğu bir Rus subayı grubu Abyan kumsalında gizlendiği yerden denize koştu. Britannia'dan gönderilen filikalar burada onları bekliyordu. İngiliz denizcileri adamları bellerine kadar çıkan sudan çektiler. Ruslar bir saate kalmadan ödünç aldıkları yatakları kraliçenin oturma odasında yere seriyorlardı. Britannia ilk seferinde 431 mülteciyi aldı. Kumsala yaptığı bundan sonraki seferlerde de kumlardan 55 ulustan 1068 kişiyi topladı. Tahliyeler arasında Afrika'da Cibuti'ye uğrayarak insanlardan oluşan yükünü burada boşalttı. Solomin'le Rus hemşerileri uçakla Şam'dan Moskova'ya gönderildiler. O sırada kimsenin bilmediği bir şey vardı. Solomi'nin eğer o vakte kadar ne yapacağı konusunda şüpheleri olmuş olsa bile İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla Kraliyet Donanması denizcileri arasındaki sıcak dostlukla Moskova'daki sorguların paranoyası arasındaki büyük tezat sonucu tayin etmişti. Siyah'ın bütün bildiği kendi adamlarından biri tarafından elde edildiğini sandıkları bir Rus'un Sovyet Rusya tarafından yutulduğuydu. Adam ya onlarla bağlantı kurardı ya da kurmazdı. Sovyet bölümünün operasyon kolu bütün o kış süresince birer birer çözüldü. Yabancı merkezlerde CIA hesabına çalışan bütün Rus ajanlar bir dizi akla yakın nedenle ülkelerine geri çağrılmışlardı. Annen hasta, oğlunun okulda dersleri iyi gitmiyor, çocuk babasını gereksiniyor, terfi için kurul toplanacak ve benzeri şeyler denilmişti. Ajanlar hideye kanarak birer birer Rusya'ya dönmüşlerdi. Gelir gelmez de tutuklanıp Albay Grishin'in Lefortovo hapishanesi olan çirkin kalenin kalan kısmından yalıtılmış yeni üssüne götürülmüşlerdi. Langley'in bu tutuklamalardan haberi yoktu. Sadece adamların birer birer ortadan kaybolduklarını biliyordu. Sovyet Rusya'nın içinde görevli olan ajanlara gelince, onlar da her zamanki hayat belirtilerini göstermez olmuşlardı. Sovyet Rusya'da bir adama telefon edip gel birlikte bir kahve içelim demenin yolu yoktu. Bütün telefonlar dinleniyor, bütün diplomatlar izleniyordu. Yabancılar en başta kıyafetlerinden dolayı ta uzaktan fark ediliyorlardı. Bağlantılar son derece nazik ve genellikle enderdi. Gerçekleştirildikleri takdirde bağlantılar genellikle belli yerlere mesajlar bırakılmakla oluyordu. Bu eski hile insana çok ilkel geliyor ama hala işlevini yitirmiş değil. Aldrich Ames ta sonuna kadar bu yöntemden yararlanmıştı. Mesajın bırakıldığı yer kap gibi bir şey ya da bir gizleme yeri olabilir. Örneğin boş bir yağmur borusu, bir ark, bir ağacın kovuğu gibi. Ajan böyle bir yere bir mektup ya da bir mikrofilm bırakabilir. Sonra işverenlerine bunu yaptığını bir duvara ya da elektrik direğine tebeşirle koyacağı bir işaretle bildirebilir. İşaretin konumu şu demektir. Falanca gizleme yerinde sizin için bir şey var. Oradan geçen bir elçilik arabası, arkasında o ülkenin karşı casusları olsa bile tebeşir işaretini arabanın penceresinden görebilir ve yoluna devam eder. Daha sonra deklare edilmemiş bir ajan izindekileri atlatıp paketi almaya çalışacak, belki o yere para da bırakacaktır. Yeni direktifler de bırakabilir. Bundan sonra o da bir yere tebeşirle bir işaret yapacaktır. Ajan geçerken bunu görecek, bıraktığı şeyin alındığını, yerine konan başka bir şeyin de onu beklediğini anlayacaktır. O zaman gecenin karanlığında o şeyi almaya çalışacaktır. Bir casus bu yöntem sayesinde yüz yüze gelmeden bir casus patronuyla aylarca, hatta yıllarca bağlantısını sürdürebilir. Casus eğer diplomatların gidemeyeceği başkentin uzağındaki bir yerde ise, hatta kentte olmasına rağmen bırakacak bir şey olmazsa, kural gereği yine belli aralıklarla bir hayat belirtisi verir. Diplomatların arabalarıyla dolaşabildikleri başkentte yine tebeşirle yapılmış işaretler olabilir. Bunlar biçimlerine ve yerlerine göre örneğin şu anlama gelebilir. İyiyim ama size verecek bir şeyim yok. Ya da şu anlama gelebilir. Endişeliyim, sanıyorum göz hapsinde tutuluyorum. Uzaklık bu gizli mesajların değiş tokuş edilmesini engellerse, ki Sovyet Rusya'daki eyaletler Amerikalı diplomatlar için daima yasak bölgeydi, başlıca gazetelerdeki küçük ilanlar hayat belirtisi olarak gözde konumundaydı. Çeşitli ilanların arasında örneğin şöyle birkaç satır görülebilir. Boris'in satılık şirin Labrador yavruları var, telefon edin. Elçiliğin içinde denetçi ajanlar mesajı titizlikle incelerler. Labrador iyiyim, İspanyol köpeği ise başım dertte demek olabilir. Şirin gelecek hafta Moskova'da olacağım ve o gizleme yerine bir şey bırakacağım demek olabilir. Buna karşılık sevimli, en azından bir ay daha Moskova'ya gelemem anlamını taşıyabilir. Yeni hayat belirtisi mesajlar şöyle ya da böyle devam etmek zorundadır. Kesildikleri zaman bir sorun söz konusu olabilir. Ajan belki bir kalp krizi geçirmiş ya da otoyolunda bir kaza atlatmıştır ve şimdi hastanededir. Bütün mesajlar durduğu takdirde ise çok önemli bir sorun söz konusudur. 1985-1986 sonbahar ve kışında olan da bu olmuştu. Bütün hayat belirtileri durmuştu. Gordievski çaresizlik içinde başım dertte mesajını iletebilmiş ve İngilizler tarafından ülkeden çıkarılabilmişti. Atina'da binbaşı Bokan bir şeylerden kuşkulanmış ve Birleşik Amerika'ya kapağı atmıştı. Ama öbür 12 kişi sır olmuştu. Langley'deki ya da Amerika dışındaki her kontrol subayı kendi kayıp ajanını bilir ve merkeze bildirirdi. Ama Kerry Jordan'la Sovyet Doğu Avrupa bölümünün başı daha geniş çapta bilgi sahibi olduklarından büyük bir terslik olduğunu anlamışlardı. İşin komik yanı Ames'i kurtaran KGB'nin yaptıklarının garipliği oldu. Siyah hain hala Langley'in kalbinde bulunursa ajanları böylesine bir yıldırım operasyonuyla silip süpürmenin kimsenin hayalinden geçmeyeceğini hesaplamıştı. Böylece aslında inanmak istediklerine kendilerine inandırmaları zor olmuştu. Kendileri gibi seçmelerin seçmesi bir topluluğun içinde bir vatan haininin bulunamayacağına. Yine de telaşlı bir araştırma yapıldı ama başka yerde. İlk şüpheli daha önceki bir fiyaskonun baş aktörü olan ve Moskova'da güvenlikte bulunan Edward Lee Howard oldu. Howard CIA'nın adamlarından biriydi. Sovyet Doğu Avrupa bölümünde çalışıyor ve Moskova Büyükelçiliği'nde bir görev almaya hazırlanıyordu. Uygulamalarla ilgili ayrıntılar hakkında bile bilgilendirilmişti. Derken atanmasından hemen önce parasal durumunun çok bozuk olduğu ve uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı. Machiavelli'nin altın kuralını unutan CIA adamını kovdu. Ama 2 yıl daha ortalıkta dolaşmasına göz yumdu. CIA sonunda FBI'yi bilgilendirdi. Müthiş şiddetlenen Federal Araştırma Bürosu Howard'ı göz hapsine aldı. Sonunda onu kaybettiler ama o onları görmüştü. Howard 1985 Eylül'ünde 2 günün içinde Meksiko'daki Sovyet Büyükelçiliği'ndeydi ve Havana yoluyla Moskova'ya postalandı. Bir denetim Howard'ın kayıp ajanlarından 3'ünü hatta belki 6'sını ele vermiş olabileceğini ortaya çıkardı. Aslında sadece bildiği 3'üne ihanet etmişti ama onlar önceki Haziran ayında zaten Ames tarafından ele verilmişlerdi. O 3 ajan böylece 2 kez ihanete uğramış oldular. Bir başka ipucu Rusların kendilerinden geldi. Köstebeğini korumak için çırpınan KGB, büyük bir şaşırtmaca ve yanlış bilgilendirme kampanyasına girişmişti. CIA'yı yanlış yönlendirmek için her şeyi yapmaya değerdi. Başarılı da oldular. Doğu Berlin'deki görünürde gerçek bir sızıntı, bazı şifrelerinin çözüldüğünü ve sinyal alışverişinin durdurulduğunu ortaya çıkardı. Şifreler CIA'nın Virginia'nın Warrenton kentindeki gizli bir vericisi tarafından kullanılıyordu. Warrenton'la personeli bir yıl boyunca inceden inceye denetlendiler. Ama şifrelerin çözüldüğüne dair hiçbir belirti yoktu. Zaten şifreler çözülmüş olsa KGB başka şeyler de öğrenmiş olacaktı. Ama bu konularda hiçbir girişimde bulunmamıştı. Dolayısıyla şifrelerin bozulmadıkları anlaşılıyordu. KGB'nin yaydığı üçüncü şüphe tohumu parlak bir dedektiflik çalışması yaptıklarıydı. Bu da Langley'de şaşılacak bir gönül rahatlığıyla karşılandı. Bir raporda hatta her eylemin kendi içinde mahvının tohumlarını taşıdığı öne sürüldü. Başka bir deyişle 14 ajanın hepsi apansız birer budala gibi davranmaya karar vermişti. Langley'deki bazıları bu gönül rahatlığına katılmadılar. Bir tanesi Carrie Jordan, bir diğeri ise Gus Hathaway'di. Daha aşağı bir düzeydekilerden Jason Monk da örgütün içindeki söylentilerden bölümünü paramparça eden sorunları öğrenmişti. Bütün ayrıntıların depolandığı 301 dosya incelendi. Bulgular korkunçtu. 198 kişinin 301 dosyaya ulaşabilme olanakları vardı. Bu yeterince dehşet vericiydi. Siz Sovyet Rusya'nın içinde hayatınız bir pamuk ipliğine bağlı olarak dolaşırken en olmaması gereken şey 198 yabancının dosyanıza ulaşabilecek olmasıdır. Altıncı bölüm. Profesör Kuzmin 2. Tıp Enstitüsü'nün altındaki morgun muayene odasında ellerini kollarını fırçalıyor, günün 3. otopsisine somurtarak hazırlanıyordu. Yetersiz bir kağıt havluyla kurulanırken yardımcısına ''Sırada kim var?'' diye seslendi. ''158 numaralı.'' ''Ayrıntı verin.'' ''Beyaz ırktan bir erkek, orta yaşın yukarısı, ölüm nedeni bilinmiyor, kimlik bilinmiyor.'' Kuzmin bir homurtu salıverdi. ''Niçin zahmet ediyorum sanki?'' diye düşünüyordu. ''Bir serseri, yersiz yurtsuz zavallının teki daha. İşi bitirildikten sonra parçaları insan organlarına neler yapabileceğini, 3 kat yukarıdaki öğrencilerinin öğrenmelerine yardım edecek, iskeleti de bir anatomi sınıfını boylayabilecek sahipsiz biri. Moskova'da birinci derecede önemli başka kentler gibi her gece, her hafta, her ay bir kadavra sağlıyor ama neyse ki bunların sadece az bir bölümü otopsi gerektiriyordu. Yoksa adli tıptaki meslektaşları çoktan pes ederlerdi. Herhangi bir kentte ölümlerin çoğu doğal nedenlerden meydana gelirdi. Bunlar evlerinde ya da hastanede yaşlılıktan veya yüzü aşkın ölümcül hastalıktan ve sonu öngörülen nedenlerden ölenlerdi. Hastaneler ve yerel doktorlar bunların ölüm belgelerini imzalayabilirlerdi. Sonra öngörülemeyen doğal nedenler gelirdi. Örneğin ölümle sonuçlanan kalp krizleri. Bu gibi durumlarda da zavallıların kaldırıldıkları hastaneler genelde fazlasıyla bürokratik formaliteleri yerine getirirdi. Bu şanssız olayları kazalar izlerdi. Evlerdeki kazalar, endüstri alanındaki iş kazaları ve araba kazaları. Moskova'nın son yıllarda önemli ölçüde artan iki ölüm nedeni daha vardı. Kışın soğuktan donmalar ve intiharlar. Böylelerinin sayısı binleri buluyordu. Nehirden çıkarılan kimliği belli ya da belirsiz cesetler 3 sınıfa ayrılıyordu. Giyinik olan ve vücutlarında alkol saptanmayan intiharlar, giyimli ve sarhoş kaza kurbanları, arkalarında mayo ya da kısa don olan yüzerken kazayla boğulanlar. Bir de cinayet kurbanları vardı. Bunlarla polisin dedektiflik kolu ilgileniyor, sonra da Profesör Kuzmin'e devrediyordu. Bunlara yapılan otopsi de formaliteden ibaretti. Bütün kentlerde olduğu gibi burada da çoğu aile içi cinayetlerin kurbanıydı. %80'i evin içinde, katil de ailenin bir üyesi oluyordu. Polis suçluları birkaç saatin içinde yakalıyor, otopsi de sadece bilineni doğruluyor. Örneğin Ivan karısını bıçaklamıştı ve mahkemelerin çabuk tarafından karar vermesine yardımcı oluyordu. Bundan sonra meyhane kavgaları ve çete cinayetleri gelmekteydi. Kuzmin bu sonuncularda mahkumiyet oranının ne yazık ki %3'ü aşmadığını biliyordu. Ama ölüm nedeni sorun değildi. Beyne saplanan bir mermi, beyne saplanan bir mermidir. Dedektiflerin tetiği çekeni bulup bulmamalarıysa büyük bir olasılıkla bulamazlardı. Profesörün sorunu değildi. Bu binlerce ölümün değişmeyen bir özelliği vardı. Yetkililer ölünün kim olduğunu biliyorlardı. Arada bir John Doe'nun, yani kimliği belirlenemeyen bir kişinin de getirildiği oluyordu. Örneğin 158 numaralı kadavra bir John Doe'ydu. Profesör Kuzmin gazlı bezlem maskesini yüzüne geçirdi. Lastik eldivenlerinin içinde parmaklarını gerdi ve otopsi masasına merakla yaklaştı. Yardımcısı o sırada ölünün üstündeki çarşafı açmaktaydı. Profesör garip diye düşündü. Garip ve de ilginç. Bir amatörün öğürmesine neden olacak pis koku onu etkilemiyordu. Buna alışıktı. Elinde neşterle uzun masanın etrafını döndü ve iyice hırpalanmış cesedi gözden geçirdi. Evet, gerçekten çok garipti. Boş göz oyukları hesaba katılmazsa kafa fazla zarar görmüşe benzemiyordu. Gözlerin oyulmuş olmasının kuşların eseri olduğu belliydi. Adam bulunana kadar Minsk otoyolunun yakınındaki ormanda 6 gün yatmıştı. Leğen kemiğinin altında bacakların rengi, yaş ve çürümenin etkisiyle solmuştu ama başkaca zarar görmemişti. Ama göğüs kafesiyle cinsiyet organlarının arasında aşırı incinip berelenmeden siyah renk almamış 1 santimetre karelik bir alan bile yoktu. Profesör neşteri elinden bırakarak cesedi öbür yanına çevirdi. Sırtta da durum aynıydı. Bunun üzerine cesedi yine sırt üstü çevirdi ve eline neşterini alarak kesmeye başladı. Bir yandan da gözlemlerini banta okuyordu. Bu kaset sonradan Petrovka'daki cinayet masasının salaklarına raporunu yazmasını sağlayacaktı. 2 Ağustos 1999 diye başladı. Washington, Şubat 1986. Ayın ortasında Jason Monk'u sevindiren Sovyet Doğu Avrupa bölümündeki üstlerini ise şaşırtan bir olay gerçekleşti. Binbaşı Pyotr Solomin bağlantı kurdu, bir mektup yazdı. Akıllılık ederek Moskova'daki herhangi bir batılıyla, hele Amerikan Büyükelçiliğiyle bağlantı kurmaya kalkışmamıştı. Monk'un ona verdiği Doğu Berlin'deki adrese mektup yazdı. Ona adresin verilmesi bir risk ama hesaplı bir riskti. Solomin eğer güvenli evi ele vermek için KGB'ye gitseydi, yanıtlanması olanaksız sorularla karşılaşacaktı. Soruları soranlar CIA hesabına çalışmayı kabul etmemiş olsa, ona asla böyle bir adresin verilmeyeceğini bileceklerdi. Sadece CIA için çalışıyormuş numarası yaptığını söyleyecek olsa bu daha da beter olurdu. Ona niçin sana daha ilk yaklaşan Aden'deki albayına rapor vermedin ve seninle bağlantı kuran Amerikalı'nın kaçmasına neden fırsat verdin diye soracaklardı. Bu soruların yanıtlanması olanaksızdı. Yani Solomin bu konuyla ilgili olarak ya susacak ya da takıma katılacaktı. Mektup ikinci şıkkın gerçekleştiğinin işaretiydi. Sovyet Rusya'da dışarıdan gelen ya da dışarıya giden bütün mektuplar durdurulur ve okunurdu. Telefon görüşmeleri, telgraflar, fakslar ve telexler de aynı işleme tabi olurdu. Ancak Rusya içindeki posta sırf büyük hacmi nedeniyle bu kontrola tabi tutulamazdı. Yollayan ya da alan şüphe altındaysa iş değişirdi tabi. Aynı şey Sovyet bloku içindeki posta için de geçerliydi ki Doğu Almanya'da bu kapsamdaydı. Doğu Berlin'deki adres örgüt için postacılık yapan ve bunun için iyi para alan bir metro sürücüsüne aitti. Harap bir binadaki adresine gelen mektuplar daima Franz Weber adına gönderilmiş olurdu. Weber aslında dairenin önceki kiracısıydı ve ölmüş olduğundan hiçbir tehlike oluşturmuyordu. Metro sürücüsü eğer sorguya çekilmiş olsa sadece iki mektubun geldiğine, Rusçanın tek kelimesini anlamadığına, zaten mektupların Weber'e geldiğine, Weber'de öldüğüne göre onları attığına yemin edebilirdi. Yani suçsuz bir adamdı o. Mektuplarda hiçbir zaman gönderenin adı ve adresi bulunmazdı. Metinler sıradan ve can sıkıcıydı. Umarım iyisindir. Burada işler iyi gidiyor. Rusça derslerin ne alemde. Günün birinde yine buluşmamızı dilerim. En iyi dileklerimle. Mektup arkadaşı Ivan türünden şeyler. Doğu Alman gizli polisi Stasis bile bu metinden sadece Weber'in bir tür kültürel değişim programı çerçevesinde bir Rus'la tanıştığı ve ikisinin mektup arkadaşı oldukları anlamını çıkarabilirdi. Bu tür ilişkiler aslında teşvik edilmekteydi. Stasisler satır aralarında görünmeyen mürekkeple yazılmış gizli mesajı deşifre edebilmiş olsalardı bile, bundan sadece ölmüş bulunan Weber'in bir hain olduğu ve ölerek yakayı kurtarmış bulunduğu anlaşılacaktı. Moskova ucunda derseniz mektup bir kere posta kutusuna atıldıktan sonra yollayanın izi bulunamazdı. Metro makinisti Heinrich Rusya'dan bir mektup alır almaz bunu duvarın üzerinden batıya yolluyordu. Adamın bu işi nasıl yaptığı insana garip görünebilir ama soğuk savaş yıllarında bölünmüş Berlin'de daha da garip olaylar görülmüştür. Uyguladığı yöntem aslında o kadar basitti ki Heinrich hiç yakayı ele vermedi. Soğuk savaş sona erince Almanya tekrar birleşti. Heinrich de rahat bir yaşlılık yaşamak üzere emekliye ayrıldı. 1961'de Doğu Almanların kaçmasını önlemek için Berlin'in duvarla bölünmesinden önce bütün kente hizmet veren bir metro ağı vardı. Duvar olayından sonra Doğu ile Batı arasındaki birçok tünel tıkandı. Yalnız hattın birinde sistemin Doğu Almanya bölümü Batı Berlin'in bir kısmında caddelerin yukarısında yol alıyordu. Doğuda başlayıp batının küçük bir kısmında devam ettikten sonra tekrar doğuya dönen bu yolculuk için bütün pencereler ve kapılar mühürlenirdi. Doğu Berlinli yolcular oturdukları yerden Batı Berlin'in bir bölümünü seyreder ama oraya ulaşamazlardı. Sürücü kabininde yalnız başına oturan Heinrich penceresini indirir, belli bir noktada da bir sapan kullanarak küçük bir golf topuna benzeyen bir cismi bombardımana uğramış harap bir alana fırlatırdı. Heinrich'in seyir tarifesini bilen orta yaşlı bir adam orada köpeğini gezdirirdi. Tren uzakta gözden kaybolduktan sonra golf topunu alır ve Siyan'ın muazzam Batı Berlin merkezindeki meslektaşları da götürürdü. Açıldığı zaman topun içinden Pelurke adına yazılmış ve sıkı sıkı sarılmış mektup ortaya çıkardı. Solomi'nin iyi haberleri vardı. Ülkesine döndükten sonra günlerce sorguya çekilerek rapor vermiş, ondan sonra da bir hafta izin almıştı. Bu sürenin sonunda yeni bir görev için Savunma Bakanlığı'na başvurmuştu. Binanın lobisinde 3 gün önce Dacia'sını inşa ettirdiği Savunma Bakanı yardımcısı tarafından fark edilmişti. Adam o zamandan beri başbakan yardımcılığına yükselmişti. Arkasında bir kor general üniforması, göğsünde de bir gambotu batıracak kadar çok madalya olmasına rağmen adam aslında politika sahnesinde adım adım yükselerek bu konuma gelmişti. Çevresinde Sibirya'dan gelmiş haşin karakterli bir askerin bulunması hoşuna gidecekti. Program uyarınca günü gününe tamamlanan Dacia'sından çok memnundu. Yaveri de sağlık nedenleriyle, vodka tüketimi yani, görevinden ayrılmıştı. Solomi'ni yarbaylığa terfi ettirdi ve işi ona verdi. Solomin sonunda tehlikeyi göze alarak Moskova'daki adresini verdi ve direktif istedi. KGB mektubu eline geçirip şifresini çözseydi hapı yutmuştu. Ama Solomi'nin kendisi Amerika Büyükelçiliğine yaklaşamayacağına göre onunla nasıl bağlantı kurulabileceğini Langley'e bildirmek zorundaydı. Yemen'den ayrılmadan önce ona çok daha teknik iletişim araçlarının verilmesi gerekirdi. Ne çare ki iç savaş engellemişti. 10 gün sonra bir trafik suçundan dolayı son bir uyarı aldı. Zarfın üstünde Merkezi Trafik Bürosu'nun logosu dikkati çekiyordu. Moskova'dan postalanmış, kimse tarafından alıkonulmamıştı. Uyarı ve zarf o kadar büyük ustalıkla taklit edilmişti ki Solomin neredeyse trafik bürosuna telefon edip asla kırmızı ışıktan geçmediği gerekçesiyle itirazını duyuracaktı. Ama sonra zarfın içinden kumların döküldüğünü gördü. Çocukları okula götürmek üzere evden çıkmaya hazırlanan karısını öptü. Yalnız kalınca da uyarı kağıdına Aden'den tıraş takımıyla birlikte çıkardığı sıvıyı bulaştırdı. Mesaj basitti. Ertesi pazar günü, sabah saatleri, Leninski Prospekt'teki bir kafe. Solomon ikinci kahvesini içtiği sırada yanından bir adam geçti. Dışarının sert ayazına karşı paltosunu arkasına geçirmeye çabalıyordu. Bu arada paltonun boş kolundan Solomon'in masasının üstüne bir paket Rus Marlboro'su düştü. Yarbay bunu hemen elindeki gazeteyle örttü. Paltolu adam arkasına bakmadan kahveden çıktı. Paket sigarayla dolu gibi gözüküyordu ama 20 filtreli aslında birbirine yapıştırılmış bir bloktu ve içlerinde tütünün eseri yoktu. Aksine oluşturdukları boşluğun içine minik bir kamera, 10 film rulosu ve bir pelür kağıdı yerleştirilmişti. Kağıtta mesaj bırakılacak 3 yer ve nasıl bulunacakları tarif ediliyordu. Ayrıca 6 tebeşir işareti tipiyle yerleri gösteriliyordu. Bu işaretler mesaj bırakılan yerlerin ne zaman boş olduklarını veya ne zaman görülmeleri gerektiğini belirtiyordu. Ayrıca Monk'tan "Evet avcı dostum, seninle ben dünyayı değiştireceğiz" diye başlayan sıcak bir mektup vardı. Orion bir ay sonra ilk teslimini yaptı ve daha çok film rulosu buldu. Bilgileri Sovyet silah endüstri tesislerinin kalbinden geliyor ve sonsuz bir değeri bulunuyordu. Profesör Kuzmin 158 numaralı kadavra ile ilgili notlarının kopyasına bir göz attı ve kendi eliyle birkaç görüşünü daha kaydetti. Dosyanın gideceği yerin cinayet masası olması kaçınılmazdı. Dedektiflere fazla yüklenmek istemez, içinde bir şüphenin bulunduğu durumda bir ölümü kaza ya da doğal nedenlerden olarak nitelerdi. O zaman ölenin akrabaları gelip kadavrayı alabilir ve ne isterlerse yapabilirlerdi. Kimliği belirlenmemiş bir ölünün olması durumunda da kadavra yasanın gerektirdiği sürece morgda kalırdı. Sürenin sonunda profesör kayıp aranıyor'a haber gönderir, bürodakiler ölünün kimliği konusunda açıklayıcı bir bilgi getirmedikleri takdirde kadavra bir yoksul mezarına ya da anatomi sınıflarına giderdi. Ancak 158'in bir cinayete kurban gittiği açıktı ve bunu inkar etmenin hiçbir yolu yoktu. Bir yayanın son süratle giden bir kamyonun altında kalması dışında bir insanın iç organlarının böylesine muazzam bir zarar gördüğüne ender rastlamıştı profesör. Bir kamyonun tek çarpışı bile bu kadar zarara yol açamazdı. Bir yabani manda sürüsü tarafından çiğnenmek belki benzer bir etki yapardı. Ama Moskova'da o kadar çok yabani manda olmadığı gibi hayvanlar insanın kollarıyla bacaklarını da ezerlerdi. 158 numaralı kadavra vücudunun her iki yanına, boynuyla kalçalarının arasına kesici olmayan bir cisimle indirilen darbelerle ölesiye dövülmüştü. Profesör aldığı notları tamamladıktan sonra onları imzaladı ve 3 Ağustos olarak tarihe attı. "Sekreteri cinayet mi?" diye sordu. Profesör "Evet cinayet, kimliği meçhullerin masasına gitsin" dedi. Sekreter sarı zarfın üstüne gideceği yeri daktiloyla yazdı, dosyayı içine kaydırdı ve paketi yanına koydu. Akşam binadan çıkarken onu zemin katındaki ufak bir odada yaşayan kapıcıya verecek, kapıcı da emaneti dosyaları Moskova'daki çeşitli adreslere götüren kamyonet sürücüsüne teslim edecekti. 158 numaralı kadavra bütün bunlar olup biterken gözlerini ve çoğu iç organlarını kaybetmiş olarak buzlu karanlıkta yatıyordu. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 118.